Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçiminin Türkiye'ye yansımasıyla başlayalım. Türkiye'deki beklenti nedir? Trump'ın kazanması nasıl karşılandı Türkiye'de?
Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de tabii şaşkınlık yarattı Trump'ın kazanması. Emindi birçok kesim Clinton'ın kazanacağından. Trump'ın kazanması sonrasında üzerine durulan bir başka konu da İslamofobik bir takım açıklamalar da yapmıştı. Mesela Amerika'nın kapılarını Müslümanlara kapatmak gibi. O dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan o açıklamaları çok sert bir biçimde eleştirmişti. Tabii başkan seçildiği netleştikten sonra durum değişti. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri birlikte çalışacak. Başkan kim olursa olsun. Ona göre bir değerlendirme yapıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasında bir telefon görüşmesi de gerçekleştirildiği duyuruldu. Tebrik etmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan aramış Trump'ı ve bir kısa telefon görüşmesi yapılmış. İlk gelen bilgiler ise sanki Trump'ın kazanmasının Hillary Clinton'ın kazanmasından daha olumlu gibi görüldüğünü bize işaretlerini veriyor Ankara tarafından. Niye? Çünkü Trump'ın çok yakınındaki isimlerin yaptıkları bir takım açıklamalar var. O açıklamalarda Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin eskiden olduğu gibi daha sıcak ilişkileri kurması gerektiğinin altı çiziliyor. Mesela Fethullah Gülen'in Amerika'da yaşaması konusunda şu anki yönetimle taban tabana zıt bir takım görüşler de Trump'ın çok yakınında ve seçim sürecinde yakınında bulunan isimler tarafından dile getirilen konular arasında. Ve bu tabii bu açıklamalar, peş peşe gelen bu açıklamalar, birkaç danışmandan gelen açıklamalar Türkiye'de özellikle Ankara'da bir rahatlama yaratmış görüntüsü var. Belki sonuç itibariyle Trump'ın kazanması özetle Hillary'nin kazanmasından daha iyi bir sonuç gibi algılanmaya başlandı Türkiye'de. Sokakta da böyle bir tavır var, onu da söylememiz lazım.
Gelelim Avrupa Birliği'nin Türkiye için hazırladığı, Türkiye'ye yönelik hazırladığı ilerleme raporuna. Bu rapor her aday ülke için hazırlanıyor. Türkiye için de yıllardır hazırlanan bir rapor Avrupa Birliği tarafından. Ancak bu kez şimdiye dek olmadığı kadar sert ve tenkit dolu bir rapor. Ve ardından Türkiye'nin tepkisi geldi. Bu raporu kısaca değerlendirmek gerekirse neler söylenebilir?
Çok sert tepkiler var Türkiye'ye karşı. Bunu bugüne kadar hazırlanmış en sert rapor olarak zaten herkes değerlendiriyor. Neler onlar? Türkiye'de cezaevlerindeki işkence meselesi, darbe sonrası soruşturmalar, mahkemelerin bağımsızlığı, ifade özgürlüğü, gazetelerin, radyoların, televizyonların kapatılması, gazetecilerin cezaevine konulması, Türkiye'nin süratle Avrupa değerlerinden uzaklaştığına ilişkin tespitler var. Bu tespitler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığında, hatta rapor daha yayınlanmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sert bir yanıtı oldu. Peki ne olacak bundan sonra? Asıl tabii beklenti bu. Avrupa'da da Türkiye'nin müzakerelerin bu çerçevede askıya alınmasını isteyen bir takım gruplar var. Türkiye'de de artık Avrupa Birliği'nin kapısında beklemekten bıktık. Avrupa zaten orijinalliğini yitirdi diyenler var. Bu çerçevede gerilimin arttığını görüyoruz. Avrupa Dış İlişkilerden Sorumlu Komiseri Mogherini'nin birkaç saat içinde Ankara'ya sürpriz bir ziyareti olacak. O ziyarette biraz daha durumun netleşmesini bekliyoruz ama Almanya gibi Avrupa'nın lokomotifi ülkeler Türkiye'yi dışlamaktansa Türkiye'yi eski dönemde olduğu gibi Avrupa değerlerine çekmenin daha akıllıca olacağını gösteren bir takım açıklamalar da yaptılar. Ama hangi fikrin ağırlık kazanacağını, önümüzdeki dönemde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerin nereye doğru evrileceğini herhalde Mogherini'nin Ankara'da yapacağı temaslar ve Avrupa ile kurulacak başka temaslarla beraber kısa süre içinde ortaya çıkacağını bekleyebiliriz. Bu arada Ankara'dan Avrupa Birliği'ne çok sert açıklamalar var ama Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in bir açıklaması var. O çok dikkat çekici. Eğer Avrupa'dan koparsa Türkiye bir üçüncü dünya ülkesi olur diyor. Yani hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rest çeken açıklamaları, hem Ömer Çelik'in rest çeken açıklamaları var, hem Dışişleri Bakanı'nın benzer açıklamaları var. Onlardan ayrılıyor Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek. Eğer Türkiye Avrupa'dan koparsa üçüncü dünya ülkesi olur diyor. Yani özelliğini yitirir diyor. Bu görüş ve diğer görüş Türkiye içinde çarpışacaklar. Öyle görünüyor. Avrupa'da da müzakereleri askıya alalım. Türkiye'nin bu görüntüsü Avrupa'ya uygun değil diyenlerle Avrupa'nın içinde tutalım ve değerlere yaklaştıralım diyenler arasındaki mücadele sonuçlanacak. Sonra da iki taraf bir araya gelecekler ve bir yol bulacaklar. Görüntü o ama en zor dönemlerinden birini geçiriyor. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri son 15 yılda bu tespiti yapabilir.
Gelelim Başbakan Binali Yıldırım'la Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki toplantıya. Aralarında son günlerin önemli konuları görüşüldü ancak basına herhangi bir açıklama yapılmadı. Basına kapalı bir toplantıydı. Bu konuda size gelen duyumlar nedir? Bu toplantıda neler görüşüldü? Ne tür beklentiler var?
Çok uzun zamandır bekleniyoruz aslında. Bu AK Parti kendi içinde hazırlıklarını bitirdi ve iki alternatifli, kulislerde konuşulana göre söylüyoruz çünkü resmi bir açıklama yapılmadı. İki alternatifli bir anayasa değişikliği teklifini AK Parti Devlet Bahçeli'ye yani Milliyetçi Hareket Partisi'ne sundu. Bu nedir? Bir bütün olarak anayasa değişikliği, anayasanın tümünün değiştirilmesi, buna ilişkin bir teklif. Bir diğeri de yaklaşık 40 madde kadar Türkiye'nin yönetim biçimini değiştiren bir anayasa değişikliği. Yani parlamenter sistemden başkanlığa geçişi öngören bir anayasa değişikliği. Bunlar üzerinde yaklaşık bir saatlik bir görüşme olduğunu biliyoruz. Devlet Bahçeli ile Binali Yıldırım arasında. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi kendi içinde bir değerlendirme yapacak. Sadece tek bir açıklama var. O da Twitter üzerinden. Yıldırım'la görüşmemiz verimli geçti. Yeni anayasayla ilgili düşüncelerini müspet ve makul buluyoruz diyor Devlet Bahçeli. Yani bu kritik cümle Twitter üzerinden yaptığı açıklama. Yıldırım'la görüşmemiz verimli geçti. Yeni anayasayla ilgili düşüncelerini müspet ve makul buluyoruz cümlesi. Yapılan tek resmi açıklama. Yani yumuşak bir tonda bir açıklama olduğunu görüyoruz. Sanki bir uzlaşma noktası bulunabilecekmiş gibi bir havayı da veriyor Devlet Bahçeli'nin açıklaması.
Eski MİT Müsteşarı Emre Taner birkaç gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişimini araştırma, soruşturma komisyonunda, meclis komisyonunda ifade verdi. Bildiklerini, gördüklerini, yaşadıklarını aktardı ki kendisinden önce de bu konularda bilgi sahibi olan, söyleyecekleri olan kişiler davet edilmişti. Bunların arasında genelkurmay başkanları vardı, siyasiler vardı, eski, yeni, emekli olmuş. Emre Taner de eski bir MİT müsteşarı ve aynı zamanda çözüm sürecinin, Oslo görüşmelerinin mimarı olarak kabul ediliyor. Emekli bir müsteşar. Bu konuşmadan bölümler yayınlandı. İlginç bir durum ortaya çıktı. Söylemleri oldukça ilginç. Değerlendirme yapmak gerekirse neler söylenebilir?
Çok dikkat çekiciydi gerçekten. Emre Taner'in darbe komisyonuna verdiği ifade ve milletvekillerinin sorularına verdiği yanıt. Bir kere biz Emre Taner'in verdiği yanıtlarla neleri öğrendik? Oslo sürecinin nasıl başladığını, çünkü o sürecin mimarıydı Emre Taner, kendisinin önerdiğini söyledi dönemin hükümetine, yani Başbakan Erdoğan'a. Diğer ülkelerin, istihbaratlarının elinde bir oyuncak haline gelen PKK'yı o oyuncak halinden çıkartmak için temas kurmamız gerekli dedim. Belki de beni sehpaya götürecek bir süreci başlattım diyor. Yani çok riskli bir hareket yaptığını söylüyor ama Türkiye'nin kendi sorunlarını çözdüğü anda kanatlanacağı tespitini de yapıyor gelişmişlikte ve refahta. İşte o süreci başlattık. Başbakan da destek verdi ama Oslo'dan sonra habur geldi. Habur'da maalesef süreç çöktü diyor. Önemli bir tespit, nasıl çöktü sorusu var. Tabii 15 Temmuz'u araştırıyor komisyon. Bu olaylarda FETÖ'nün herhangi bir bağlantısı var mı diye de sordular. 7 Şubat'ta bizi dinleyenler hatırlayacaklar. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı, Emre Taner'i o dönem emekli olmasına rağmen ifadeye çağırmışlardı mahkemeler ve ifadeye gitmesi son anda engellenmişti bu ismin. Yasa değiştirilerek aslında yargının elinden kurtarılmıştı. Belki o dönemki Fethullahçı hakimlerin, savcıların ve polislerin elinden kurtarılmıştı bu isimler. İşte bu noktada Habur'da FETÖ'cü bir takım polislerin aileleri de uyandırarak, Habur'a gelmelerini sağlayarak, bir nümayiş, bir kutlama havasını ortaya çıkartarak süreci öldürdüklerini söylüyor. FETÖ'nün bu açılıma karşı çıktığını anlatıyor ve Türkiye'nin önündeki en büyük şansın bu çerçevede engellendiğini söylüyor. Peki süreç sadece bu yüzden mi kesintiye uğradı sorusu da var. Çok konuşulacak, 15 Temmuz'un dışında da açıklamalar yapıyor. Ve diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu işin sahip çıkması, taşın altına elini koyması gibi taleplerimiz vardı. Ama o dönemki yönetim tarafından bu kabul görmedi. Peki niye sorusu da geliyor hemen peşinden. İşte seçimler geliyordu, birkaç seçim geçirilmesi gerekiyordu. Ve ben o dönemleri olaysız geçirmesini sağladım. Bu yeterli misin için diyor. Yani bir siyasi kaygıdan bahsediyor bir yanıyla. Bir yanıyla da eğer bir başarı ortaya çıkacaksa bu başarıyı başkalarıyla paylaşmama egosu da vardır. yöneten insanlar da diyor. Buna ilişkinde bir eleştiri ortaya atıyor. Yani Türkiye çok kritik bir süreç yaşadı. Bir tarafta İmralı, bir tarafta Kandil, bir tarafta yurt dışındaki Kürtler. Para onların elinde. Kandil'de silah var, beyinde İmralı'da. Tespit emretmenlere ait. Biz bu üçünü bir araya getirmeye çalıştık. Güven arttırıcı bir takım önlemleri ortaya koymaya çalıştık. Ama maalesef doğru bir yol haritası ortaya koyamadık diyor. Eğer koyabilseydik belki Türkiye bugün bu meselelerle uğraşmayacaktı. Yarına ilişkin tespitleri var. Kan aktıkça, insan öldükçe biz şehit diyoruz. Onları tabii başımızın üstünde taşıyoruz ama diyor. Sadece şehitler yok. Güneydoğu'da ölen insanlar da var. Bir evden bir insan öldüğünde 4 insan daha çıkıyor ve bunun önünü alamıyorsunuz. Ve büyük kırılganlıklar ortaya çıkıyor. Bu meselenin çözülmesi lazım. Bir şekilde Türkiye'nin tekrar hayata dönebilmesi için kan akmasının durdurulması lazım. Tespitleri emretmenlere ait. 42 yıl MİT'te çalışmış birisinden bahsediyoruz. Türkiye'nin belki de tarihindeki en kritik o diyalog sürecini yürüten MİT elemanı, müsteşarı Emre Taner'den bahsediyoruz. Emre Taner bir taraftan çok üstü kapalı da olsa o dönem siyasi yaklaşımları eleştiriyor. Bir taraftan da önümüzdeki dönemde mutlaka bu çözüme ilişkin bir takım yolların bulunması gerektiğinin altını çiziyor. Çünkü örerek ve öldürerek bu sorunun çözülemeyeceğini 42 yıl bu işin içinde olan bir istihbaratçı olarak paylaşıyor tespitlerini. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bir komisyonda bu Türkiye tarihinde bir ilk ve ilk kez konuşuyor Emre Taner. Onun için de çok dikkat çekti. Sanıyorum önümüzdeki dönemde de çok konuşulacak açıklamalar bunlar.
Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik suç duyurusuna değinelim. Geçtiğimiz günler içinde bir parti meclisi bildirisi açıklamıştı Cumhuriyet Halk Partisi ve ardından Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu bildirisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir?
Bu bir ilk Türkiye'de yaşanan. Parti meclisinin nasıl toplandığını kısaca bir hatırlatalım. Cumhuriyet Gazetesi'ne operasyon düzenlendi. Gazeteciler gözaltına alındı. Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'deydi ve programını yarıda keserek Ankara'ya döndü. Önce MYK'sını topladı, sonra parti meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı. O parti meclisinden sert bir bildiri çıktı. O sert bildiride AK Parti'nin teröre yardım ve yataklık ettiğine ilişkin bir suçlama vardı. Aynı zamanda halkın direnme hakkının olduğu da hatırlatılıyordu. İşte bu AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek terör örgütlerine hem de 3 terör örgütüne birden yardım yataklık ettiği iddiası üzerine Cumhurbaşkanı çok kızdı. Bir resmi konuşması sırasında dava açma açma diyorlar ama buna da mı dava açmayayım diyerek suç duyurusunda bulunacağını söyledi. AK Parti ayrıca suç duyurusunda bulundu. Bu suç duyuruları savcılık tarafından incelenecek. Parti meclisinde o bildirinin altında kimin imzası varsa suç duyurusu onun için geçerli olacak. Partiyi bir tüzel kişilik olarak ilgilendirmiyor. Kişisel olarak bir suç duyurusu. Eğer suç bulunursa burada iddia edildiği gibi, AK Parti'nin iddia ettiği, Cumhurbaşkanı'nın iddia ettiği gibi bir soruşturma açılacak. Soruşturma sonrasında eğer davaya dönüşecekse bu milletvekilleri için dönem sonuna bırakılacak eğer dokunmazlıkları kalkmazsa. Ama parti meclisinde milletvekili olmayanlar da var. Onların kovuşturmaları yani mahkeme süreçleri çok daha hızlı biçimde ilerleyebilir. Bu da hükümetle ana muhalefet partisi arasındaki en yeni ve en sert polemik konularından birisi olarak herhalde tarihe geçecek.
Son olarak dilerseniz bir de 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümü ile ilgili anma toplantılarına değinelim. Ordu Millet El Ele adlı bir etkinlik düzenlenecekti Anıtkabir'de. Türkiye'de nasıl bir 10 Kasım geride kaldı?
Ölümün 78. yılında Atatürk anıldı. Her yıldan biraz daha farklı bir motivasyon olduğunu söyleyebiliriz. Hem Anıtkabir'de hem de son nefesini verdiği Dolmabahçe'de Mustafa Kemal Atatürk'ün. Çok kalabalıktı. İnsanlar hem sevgilerini ortaya koydular hem de özlemlerini ortaya koydular. Türkiye'deki bu kutuplaşma ortamı, tartışmaların bu seviyede yüksek tansiyonla devam etmesi nedeniyle motivasyonun yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bir anma toplantısı da Beştepe'de yapıldı. İlk defa yapılıyor bu toplantı. O toplantıya Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı. Hatta davete ilişkin bir polemik de vardı. Ama Kemal Kılıçdaroğlu orada olmak yerine İstanbul'da Cumhuriyet Gazetesi'ni ziyaret etmeyi tercih etti. 10 Kasım nedeniyle ilk kez yapılacak bir etkinlikte az önce bahsettiğiniz Ordu Millet El Ele etkinliği. 1881 adet kırmızı ve beyaz direkt balonlar uçurulacaktı ve kuvvet komutanları ve Genelkurmay Başkanı da orada olacaktı. Günler öncesinden duyuruldu bu etkinlik ve son anda birkaç saat kala da iptal edildi. İptal gerekçesi Genelkurmay'ın resmi açıklamasında yoktu ama kulislerde iptalin gerekçesinin bir istihbarat olduğu, güvenlik gerekçesiyle iptalin gerçekleştiği bilgisi verildi. Bir provokasyon ihtimali üzerinde durulduğu bilgisi de yine kulislerde en çok konuşulan meseleydi. Yani oraya Atatürk'ü almak için gelen insanların komuta kademesine bir tepki göstermesi ihtimali üzerine bu etkinliğin iptal edildiğine ilişkin bir bilgi var. Resmi olarak açıklanmasa da bu yöndeki haberler yalanlanmadı. Bunun yerine komutanlar Çukurca'da çok büyük bir operasyon var. O operasyon bölgesindeki birlikleri denetlemeye gittiler. Yani ilk kez yapılacak böyle bir etkinlik bu çerçevede bir takım güvenlikle ilgili kaygılar nedeniyle iptal edildi. Ama Anıtkabir gerçekten akşam saat 10'a kadar çıktı ve 10'a kadar deyim yerindeyse doldu ve taştı. Az önce de söyledim, motivasyon bu sene 10 Kasım'da Atatürk'ü anma etkinliklerinde her seneye göre biraz daha farklıydı. Geçmiş senelere göre biraz daha yüksekti.
Sayın Oğhan, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olana dek.
Teşekkür ediyorum.
Kalın sağlıcakla.